Şizofren. John Katzenbach. 39. ayrım. Peder Grosdick devam etmeden önce kağıtlarına bakarak oyalandı. Peter adamın sorgu eğitimi aldığını hemen fark etti. Papazın sabırlı, oturaklı tavrından ağzını açıp soru sormadan önce düşüncelerini düzene koymakta olduğunu görebiliyordu. Orduda bulunmuş olduğunu tahmin etti. Nasıl yükseldiğini açıkça görebildi. St. Ignatius Lisesi'ne gitmişti. Lisans eğitimini Boston Koleji'nde almıştı. Kolejde yedek subaylık eğitimi, askeri polisle beraber yurt dışında zorunlu hizmet, sonra Boston Koleji'nin hukuk bölümüne dönüş ve cizvit eğitimine devam. Sonra da başdiakozlukta hızla yükselen bir kariyer. Yetişme döneminde Peder Grosdick gibi zekaları ve hırsları sayesinde kilisenin öncelikli adaylar listesine yerleşen birkaç kişi tanımıştı. Tek tutmayanın Polonya soyadı olduğunu fark etti. İrlandalı değildi. Peter bunu ilginç buldu. Neden sonra hem kendisinin hem kardinalin hem de kardinalin asistanının İrlanda Katolik kökenli olduğunu fark etti. Etnik kökeni farklı bir getirilerek bir mesaj veriliyordu. Bunun üç din adamına tam olarak nasıl bir avantaj sağladığından emin değildi. Kısa süre sonra öğreneceğini tahmin etti. Peter diye söze girdi rahip. Sana Peter demem uygun mu? Bu oturumun cidden gayri resmi olması arzusundayım. Elbette peder dedi Peter. Grosdick başını yukarı aşağı salladı, zekice diye düşündü Peter. Herkesin yetişkinlere özgü otoritesi ve konumu vardı. Kendisi ise sadece Peter'dı. Bu yaklaşımı yakaladığı pek çok kundakçı üstünde kendisini de kullanmıştı. Din adamı yine Peter diye söze girdi. Hastanede mahkemenin emriyle sana yöneltilen suçlamalardan yargılanmadan önce psikolojik açıdan değerlendirilmek üzere bulunuyorsun. Doğru mu? Evet. Deli olup olmadığımı anlamaya çalışıyorlar. Yargılanamayacak kadar deli olup olmadığımı. Bunun nedeni pek çok kişinin yaptıklarının, nasıl desek, sana yakışmadığını düşünüyor olması olabilir mi? Yangın çıkaran bir itfaiyeci. Kilise yakan dindar bir Katolik çocuğu. Elbette yakışmadığını söyleyebiliriz. Peki sen deli misin Peter? Hayır. Ama buradakilerin çoğuna da bu soruyu sorsanız aynı cevabı alırsınız. O yüzden görüşlerimin pek geçerli olduğunu sanmıyorum. Buranın personeli şimdiye kadar nasıl sonuçlara vardı sence? Bence henüz izlenim toplama aşamasındalar peder. Ama aşağı yukarı benim vardığım sonuca varmışlardır. Elbette daha tıbbi terimlerle ifade edecekler. Çözümlenmemiş öfkelerim olduğunu söyleyecekler. Nevrotik zorlanımlı, hatta belki antisosyal diyecekler. Ama ne yaptığımın farkında olduğumu, bu yaptığımın da yanlış olduğunu ekleyecekler. Standart kanuni işlemde aşağı yukarı budur zaten, değil mi peder? Size bunu Boston Koleji Hukuk Fakültesi'nde öğretmişlerdir, değil mi? Peder Grosdick gülümsedi, koltuğunda hafifçe yer değiştirdi, sonra neşesizce, evet, iyi tahmin ettin, Peter diye yanıtladı. Yoksa mezuniyet yüzüğümü mü gördün? Elini kaldırarak pencereden giren ışıkla parıldayan büyük altın bir yüzük gösterdi. İtfaiyeci Grosdick'in konumunu fark etti. Öyle bir yere oturmuştu ki Kardinal Peter'ın tepkilerini gözlemleyebiliyordu. Ama Peter kardinale dönüp ne tepki verdiğine bakamıyordu. Peder Grosdick, ne ilginç şey değil mi Peter diye sordu. Sesi yine ifadesiz ve soğuktu. İlginç mi peder? Belki de ilginç doğru kelime değil Peter. İçinde bulunduğun açmaza zihinsel bir açıdan ilgi çekici demek daha yerinde olabilir. Neredeyse varoluşsal. Psikolojiden anlar mısın Peter yahut felsefeden? Hayır, öldürmekten anlarım. Askerdeyken nasıl insanın öldürüleceğini ve insanların ölümden nasıl kurtarılacağını öğrendim. Eve de döndükten sonra da yangınlar üstünde uzmanlaştım. Nasıl söndürülür, nasıl çıkarılır? Şaşırtıcıdır ki bu iki konuyu birbirinden çok da farklı bulmadım. Peder Grosdick başını yine sallayıp gülümsedi. Evet, itfaiyeci Peter. Sana böyle diyorlarmış sanırım. Ama elbette durumunun bazı yönlerinin basit açıklamaları açtığının farkındasındır. Evet dedi Peter, farkındayım. Din adamı öne eğildi. Kötülüğü çok düşünür müsün Peter diye sordu. Kötülüğü mü? Evet. Dünyamızda sadece bir habislik hissiyatıyla açıklanabilecek güçlerin varlığını. Peter tereddüt etti, sonra başıyla onayladı. Evet. Üstüne epey kafa yordum. Benim gittiğim yerlere gidip de kötülüğün varlığını fark etmeden kalamazdınız. Evet, savaş, yıkım. Bunlar kötülüğün cirit attığı alanlar. İlgini çekiyor mu? Zihinsel olarak belki. Peter soruları pek de takmadığını göstermek istercesine omuz silkti. Ama içinden tüm konsantrasyon gücünü bir araya toplamaya çalışıyordu. Din adamının konuşmayı ne yöne çekeceğini bilmiyordu. Ama diken üstündeydi, çenesini kapalı tuttu. Peder Brozdik bir an duraladı, sonra ''Söyle Peter, yaptığın şeyin kötü olduğunu düşünüyor musun?'' dedi. Peter sustu, bir an sonra ''Günah çıkarmamı istiyorsunuz Peder?'' diye sordu. ''Yani günah çıkarma hücresinde söylenebilecek şeylerden değil. Genellikle suçluya haklarının okunmasını gerektiren türden bir itiraftan söz ediyorum. Çünkü işlediğim suç, kaç göklerdeki babamız, kaç Meryem Ana duası okursam okuyayım, kaç tövbe edersem edeyim, bağışlanacak bir şey değil.'' Peder Grozdik gülümsemedi. Peter'ın yanıtından pek huzursuz olmuş da görünmedi. Peter onun ölçülü, son derece soğuk ve doğrudan bir insan olduğunu düşündü. Bu da sorduğu soruların imalı duasıyla çelişiyordu. Tehlikeli bir adam, hem de zorlu bir hasım olduğuna kanaat getirdi. Sorun şuydu ki din adamının hasmı olup olmadığından tam emin değildi. Olması muhtemeldi ama neden orada olduğunu açıklayamıyordu. ''Hayır Peter'' dedi adam dümdüz bir sesle. ''İkisi de değil. Seni bir yönden temin edeyim.'' Bunu Peter'ın tam da tersi olmak üzere ayarlandığını fark ettiği bir tavırla söylemişti. ''Burada söylediğin hiçbir şey hukuk mahkemesinde aleyhinde kullanılmayacak.'' Peter hafif alaycı bir sesle ''Başka bir mahkemede kullanılacak o zaman.'' dedi. Peder yemi yutmadı. ''Hepiniz eninde sonunda yargılanmayacak mıyız Peter? Bekleyip göreceğiz. Tüm gizemlerin cevabını da bekleyip alacağız. Fakat Peter, kötülük?'' ''Peter, tamam Peder.'' dedi. ''İlk sorunuzun cevabı evet, öyleyse. Yaptığım şeyin çoğunlukla kötü olduğuna inanıyorum. Bir açıdan, yani kilise açısından bakarsanız açık seçik belli bu. Bu yüzden buradayım ve bu yüzden de kısa süre sonra hapse gireceğim. Muhtemelen müebbet. Ya da ona çok yakın bir ceza yiyeceğim.'' Peder Grozdik bu beyanı değerlendirdi ama ''Ben bana gerçeği söylemediğinden şüphe ediyorum Peter.'' dedi. ''İçinin derinliklerinde yaptığının aslında kötü olmadığına inandığını düşünüyorum. Ya da o yangını çıkardığında bir kötülüğü başka bir kötülükle silmeye çalışıyordun bence. Belki bu ikincisi gerçeğe daha yakın.'' Peter buna karşılık vermedi. Odayı sessizlik basana kadar sustu. Brozdik öne eğildi biraz. ''Yaptıkların ahlaki açıdan yanlış olduğuna inandığını söylemek adil olur mu? Peki ya öbür açılardan doğru muydu?'' Peter koltuk altlarının ve ensesinin terlemeye başladığını hissedebiliyordu. ''Bu konuyu konuşmak istediğimi sanmıyorum.'' dedi. Din adamı önündeki kağıtları bakıp inceledi. Aradığını bulana kadar hızlı hızlı çevirdi. Bulunca da kağıdı gözden geçirdi. Sonra bakışlarını yine Peter'a dikip başka bir soru sordu. ''Polisler annenin eve geldiğinde seni elinde bir bidon benzin ve bir kibrit kutusuyla bulduklarında ekleyin, onlara ilk ne dediğini hatırlıyor musun?'' ''Aslında çakmak kullanmıştım. Elbette, hatalı bilgilendirilmişim. Ne demiştin onlara?'' ''Polis raporu önünüzde sanıyorum. Tutuklanmadan önce şimdi ödeştik dediğini hatırlıyor musun?'' ''Hatırlıyorum.'' ''Bu olayı açıklayabilir misin bana?'' Peter dobralıkla ''Bu sorunun cevabını zaten bilmeseydiniz burada olmazdınız bence, Peder Grozdik.'' dedi. Din adamı yan yan kardinale baktı ama Peter kardinalin ne yaptığını göremedi. Eliyle ufak bir hareket yaptığını ya da başını salladığını tahmin etti. Kısacık bir andı sadece ama o an bir şeyler değişti. ''Biliyorum Peter, en azından bildiğimi sanıyorum. O zaman bana yangında ölen rahibi tanıyıp tanımadığını söyler misin?'' ''Peder Connolly mi?'' ''Hayır, onunla hiç tanışmadım. Hatta kendisi hakkında çok bilgim de yok. O hemen göze batan ayrıntı hariç tabii. Vietnam'dan döndükten sonra kiliseye gittiğim günler maalesef, nasıl desek, sayılıydı. Anlarsınız ya peder, o kadar çok zulüm, ölüm ve mantıksızlık gördükten sonra Tanrı'nın nerede olduğunu merak etmeye başlıyorsunuz. İnsanın inancını sorgulamaya başlamaması ya da işte siz ne diyorsanız ondan yaşamaması çok zor. O yüzden siz de bir kiliseyle içindeki rahibi yaktınız. İçeride olduğunu bilmiyordum, dedi Peter. Hele başkaları olduğunu hiç fark etmemiştim. Kilisenin boş olduğunu sanıyordum. Seslenmiştim, kapılara vurmuştum, şanssızlık iste. Dediğim gibi kilisenin boş olduğunu sanıyordum. Değildi. Üstelik Peter, dürüst olmak gerekirse bu hikayene inandığımı da sanmıyorum. Kapılara ne kadar sert vurdun? Uyarmak için ne kadar yüksek sesle bağırdın? Bir kişi öldü, üçü yaralandı. Yara izleri geçmeyecek. Evet, ben de hastanedeki kısa konukluğum biter bitmez hapse gireceğim. Üstelik rahibi tanımadığını söylüyorsun. Ama kendisi hakkında bilgim vardı peder. Ne demeye çalışıyorsun? Olayın ne kadarını öğrenmeniz gerekiyor peder? Belki benimle değil de yeğenimle, rahip Yamayla ve onun bazı arkadaşlarıyla konuşmanız daha... Peder Grozdik elini kaldırdı, Peter'ın cümlesini yarıda kesti. Kilisenin bazı mensuplarıyla görüştük. Yangının ardından elimize çok miktarda bilgi geçti. O zaman herhalde Peder Connolly'nin talihsiz ölümünden sonra dökülmüş olan gözyaşlarının, yeğenim ve onun bazı arkadaşlarının dökmüş ya da henüz dökmemiş olduğu gözyaşları yanında hiç kaldığını da biliyorsunuzdur. Sen de kendine vazife bilip, Peter sonunda içinin tanıdık, ihmal edilmiş ama yeğeninin titreyen sesiyle ona olanları anlattığında hissettiğine benzeyen bir hiddetle dolduğunu hissetti. Öne yaslanıp, Peder Grozdik'e sert sert bakarak, kimse bir şey yapmayacaktı dedi. Bu kıştan sonra baharın, yazdan sonra güzün geleceği kadar kesindi peder. Mutlaktı. Başka kimsenin bir şey yapmayacağını bildiğim için işledim o suçu. Siz ve şurada oturmakta olan Sayın Kardinal bir şey yapmayacaktınız muhakkak. Hele polis, hiç yolu yok. Kötülük diyordunuz peder. Ben o yangını çıkardığım için artık dünyada daha az kötülük var. Belki her şeyi hesaba katarsanız yaptığım yanlıştı ama belki de değildi. O yüzden canınız cehenneme peder. Umurumda bile değil çünkü. Şimdi gidiyorum. Buranın doktorları deli olmadığımı anlayınca beni hapishaneye yollar. Hücremin anahtarını da kaldırır atarlar. Böylece denge yeniden kurulmuş olur. O kusursuz denge peder. Biri ölür, onu öldüren hapse girer, perde iner. Herkes hayatına devam eder. Peder Grozdik Peter'ı dinledi, sonra büyük bir sükunetle ''Hapse girmen gerekmeyebilir Peter'' dedi. Peter bu sözleri duyduğunda içinden ve aklından ne geçtiğini hep merak etmişimdir. Umut mu, kıvanç mı? Ya da belki korku mu? O gecenin ilerleyen saatlerinde bana din adamlarıyla yaptığı konuşmanın tamamını anlatmış olsa da bunu söylemedi. Kendi kendime anlamamı istemişti galiba. Peter'ın tarzı oydu çünkü. Kişi bir sonuca kendi kendine varmadıysa o sonuç varılmaya değmezdi. Bu yüzden ona sorduğumda başını iki yana sallayıp ''Sen ne düşünüyorsun, Seabird?'' demişti. Peter hastaneye değerlendirmeye gelmişti. Tek anlamlı sonucun zaten bildiği sonuç olduğunun farkındaydı. Kısa Sarı'nın öldürülmesi ve Lucy Jones'un gelişi, İçinde yaptığını daha da çok telafi edebileceği umudunu uyandırmıştı. Peter duyduklarıyla hissettiklerinin, çatışmalarıyla duygularının etkilediği bir tahtrevallide oturuyordu sanki. Tüm hayatı her şeyi nasıl telafi edeceği üstüne taşa kazınmış kadar kesin kurallardan oluşmuştu. Bir kötülüğü bir iyilikle gideriyordu. Ancak böyle geceleri uyuyup sabahları uyanabiliyor, her şeyi düzeltme ödeviyle yanıp tutuşuyordu. İtidale ermeye çalışarak sürekli ileri sürükleniyor, sürekli de elinden kaçırıyordu. Fakat sonradan düşündüğümde ne uyanık saatlerinin ne de uykularının kabuslardan uzak kalabileceğini anladım. Benim için her şey çok daha basitti. Eve dönmek istiyordum. Sorunum duyduğum seslerden çok görebildiklerime dayanıyordu. Melek bir halüsinasyon değildi. Halüsinasyonlara benzemiyordu. melek etten, kemikten, gazaptan yapılmaydı. Bunu yavaş yavaş kavramaya başlıyordum. Sanki kara sislerin arasından görünmeye başlıyor, ben de gemiyle dosdoğru karaya gidiyordum. Bunu Peter'a anlatmaya çalıştım ama neden bilmem anlatamadım. Sanki kendim hakkında söylemek istemediğim bir şey söyleyecekmiş gibi oldum. Ben de en azından bir süreliğine kendimi sakladım. Peter içinde kabaran duyguları dizginleyerek "Anlamadım peder" dedi. Başdiyakozluğun bu olay hakkında pek çok endişesi mevcut Peter. Peter hemen cevaplamadı ama alaycı sözler dilin ucuna kadar geldi. Peder Brozdik Peter'a baktı. Cevabını, koltukta kendisini dengeleyişinden, vücudunun yan yatışından, bakışlarından anlamaya çalıştı. Peter aniden kendini hayatında gördüğü en sert poker masasına oturmuş gibi hissetti. Endişeleri mi mevcut? Evet, aynen öyle. Bu durumda en doğrusu neyse onu yapmak istiyoruz Peter. Peter'ın tepkilerini ölçmeye devam etti. Peter ağır ağır konuştu. En doğrusu neyse dedi. Karışık ve çelişkili yönleri çok olan bir durum. Sizinle tam olarak hemfikir olduğumu sanmıyorum peder. Bir adam, nasıl desek, belli bir ahlak bozukluğu olduğunu gösteren eylemlerde bulunuyordu. Muhtemelen işlediği suçun ortaya çıkmasına bağışıktı. Dokunulmazlığı vardı. Ben de fevri ve haklılığından emin bir hırs ve öfkeyle dolu olduğum için bu konuda bir şey yapmayı kendime görev saydım. Tek başıma. Tek kişilik bir intikam çetesi olduğum söylenebilir peder. Suç işlendi peder. Bedeller ödendi. Şimdi de cezamı çekmeye razıyım. Bence bunun altında yatan bambaşka nedenler de var Peter. İstediğinizi düşünün. Sana şunu sorabilir miyim? Senden kiliseyi yakmanı isteyen oldu mu? Hayır, tek başıma yaptım. Yeğenim bile böyle bir öneride bulunmazdı ki olayın izlerini taşıyacak olan da o. Sence yaptığın onun düzelmesine yardımcı olacak mı? Peter başını salladı. Hayır, buna da çok üzülüyorum. Elbette dedi Peder Brozdik. Çabuk çabuk konuşuyordu. Peki yangından sonra bu suçu neden işlediğini kimseye söyledin mi? Mesela beni tutuklayan polislere falan mı? Aynen, hayır. Peki burada hastanede kimseye eylemlerin arkasındaki nedenleri açıkladın mı? Peter bir an derin derin düşündü, sonra hayır dedi. Ama bence birkaç kişi aradaki bağlantıyı kurdu. Ama fikirleri vardı. Bazen deliler her şeyi apaçık görürler peder. Biz sokaktakiler bu kadar açık göremeyiz. Peder Grozdik oturduğu yerde öne eğildi. Peter leşçil bir kuşun, arabanın ezdiği bir hayvan cesedinin üstünde döne döne uçmasını seyrediyor gibi hissetti kendini. Okyanus ötesi pek çok çatışmaya katıldın değil mi? Epeyce. Askeri kayıtların görev sürenin neredeyse tamamını çatışma alanlarında geçirdiğini gösteriyor. Ayrıca yararlı davranışların nedeniyle birden fazla kez takdire layık görülmüşsün. Üstelik yaraladığın için gazilik madalyası kazanmışsın. Doğru. İnsanların öldüğünü de gördün mü? Sıhhiyeciydim, gördüm tabii. Askerliğin bitince döndüm. Peki, sence bu olaylar üstünde hiçbir duygusal etki bırakmadı mı? Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Travma sonrası stres bozukluğu adlı rahatsızlıktan haberin var mı Peter? Yok. Doktor Gültiril açıklar sana. Bir zamanlar halp yorgunluğu deyip geçerdik ama artık çok daha tıbbi bir ismi var. Bir şey mi demeye çalışıyorsunuz? Bu rahatsızlık insanların başta da dediğiniz gibi kendilerine yakışmayan hareketlerde bulunmasına neden olur. Özellikle de aniden büyük strese maruz kalınca. Ne yaptıysam yaptım, bitti. Hayır Peter dedi Peder Brozdik başını iki yana sallayarak. Daha yeni başladı. İki adam da bir an sessiz kaldı. Peter din adamının kendisinin bir şey söyleyip konuşmayı ilerleteceğini umduğunu düşündü ama öyle yapmaya hiç niyeti yoktu. Peter, sana tutuklanmandan beri neler olduğunu anlattılar mı? Ne konuda peder? Yaktığın kilise yıkıldı, arsası temizlenip hazırlandı. Büyük miktarda para bağışı yapıldı, görünmemiş bir cömertlik gösterildi. Cemaat samimiyetle el ele verdi, planlar çizildi, arsaya çok daha büyük ve güzel, Tanrı'nın görkemini ve selahını çok daha iyi ifade edecek bir kilise yapacak. Peter Connolly'nin anısına bir burs fonu açıldı. Planlara elbette pederin anısına adanacak bir gençlik merkezi eklenmesi bile konuşuluyor. 39. ayrımın sonu sayfa 328, devamı 40. ayrımda.